Bisiklet Podcast'inden herkese selamlar. Bu programda Eurovelo'yu konuşacağız. Geçen yayınımızda işaretli ve belirli konsepte sahip bisiklet rotalarını vermiştik. Sonrasında bayağı bir mesaj geldi. Orada da bahsetmiştim Eurovelo'dan biraz. Eurovelo'ya dair bir bölüm yapmanın uygun olacağını gördük. Şimdi size bu programda başta Eurovelo'nun ne olduğunu, daha sonrasında rotaları anlatacağım. Ve aslında burada amaçlanmak istenen şeyin de ne olduğunu anlatacağım. Siz de lütfen benim gibi yapın ve önünüze bir tane Avrupa haritası alın. Ya da Eurovelo'nun kendi sitesine de girebilirsiniz. Ben en azından birkaç kaynaktan yararlanarak hazırlandım. Sizler de oradan takip edebilirsiniz ki çok da eğlenceli olacağını düşünüyorum. Şimdi başta Eurovelo'ya bakalım. Eurovelo neymiş? Neden yapmışlar Eurovelo'yu? Avrupa'da bir bisiklet ağı oluşturuluyor. Bisiklet yolu ağı demek daha mantıklı aslında. Ve bu toplam 90 bin kilometreye varabiliyor bu yol. Ve bunun 44 bin kilometresi de bu Eurovelo projesi dahilinde belirli bir mantığa dayanarak rotaya dahil ediliyor. Ve bu rotada da şöyle şeyler var. Mesela çeşitli konseptler var ki size bir önceki programda da bahsetmiştim. Belirli bir konsepte sahip olan rotada seyahat etmek birçok kolaylık sağlıyor. Kendi başınıza çıktığınızda birçok şeyi kaçırabilirsiniz ama burada o konsepte sadık olduğunuz sürece genelde her imkandan yararlanabilirsiniz. Ve daha önceden rotaları yapmış olan insanların da deneyimlerini de paylaşabilirsiniz. Eurovelo rotaları da biraz bu yönden çok paylaşımcı rotalar. Üstelik her uğradığı ülkede de kendi yolun standartları gereği de gerek konaklama gerekse teknik imkanları çok yüksek olan bir rota. Zaten Avrupa'da gezmenin böyle bir kolaylığı var. Yani ülkemizde mesela bazı yerlere gittiğiniz zaman kimi bisiklet parçalarını bulamazsınız ya da konaklayacak yer bulamayabilirsiniz ama en azından Avrupa'da böyle şeyleriniz çok yok. Orada daha yani kuvvetli bir ağ var. Şimdi bu 44 bin kilometreyi oluştururken çeşitli standartlara başvurmuşlar. Ve bu standartların olması da bayağı iyi aslında. Yani siz en azından yola çıktığınız zaman neyle karşılaşıp neyle karşılaşmayacağınızı az çok tahmin edebilirsiniz. Bunlardan bir tanesi de rota boyunca yol eğiminin %6'nın üzerine çıkmamasına dikkat etmişler. Harika bir şey yani bu. Düşünün, çok ağır bir bisiklet kullanıyorsunuz zaten ve günlerce yol alıyorsunuz ve eğimin %6'nın üzerine çıkmaması gerçekten harika bir şey. Çeşitli rotaları Alpler'den de geçiyor. Onu da düşünelim mesela. Ya da Pireneler'den geçen rotaları var. Ayrıca iki bisikletin geçebileceği kadar geniş olmalı demiş bu rotaya sahip olan yolların standartlarında. Ortalama gün başına 1000 motorlu taşıttan daha fazla motorlu taşıt geçmemeli bu yollardan. Genel olarak karşılaşabileceğiniz kaza durumundan sizi korumaya çalışmışlar rotaları tasarlarken. Bu çok iyi bir şey, çok güzel bir şey. Bu yollar 365 gün boyunca açık olmalı. 30 kilometrede bir servis, 50 kilometrede bir konaklama, 150 kilometrede bir de toplu taşıma imkanı olmalı. Yani oluşturulan 16 ayrı rota bu standartlar dahilinde oluşturulmuş. Bunlar çok güzel standartlar. Çok beğendim yani ben. Bu rotaların geneline de baktığımızda şöyle bir durum görüyoruz. Ülke başına olan Eurovelo rotalarının uzunluğuna bakıldığında Almanya 9800 kilometreden fazla Eurovelo rotasına sahip ve bu konuda da bir lider. Onu da yaklaşık 8600 kilometre yani 1200 kilometre farkla Fransa izliyor. Fransa'da da bayağı rota var. Daha sonrasında da 6000 kilometre ile Birleşik Krallık yani İngiltere takip ediyor. Planlanan en uzun rota 9950 kilometre uzunluğunda. Ve bu da 13. rota, Demir Perde rotası. Ki bu rota Türkiye'den de geçiyor bu arada. Yine ondan da bahsedeceğim daha ayrıntılı bir şekilde. En düşük kilometreye sahip olan rotada Rhône ve Meuse nehirlerini takip eden iki tane rota var. İkisi de 1050 kilometre uzunluğunda olarak işaretlenmiş. 17. ve 19. rotalar. Bunların da ayrıntılı bir şekilde az sonra tek tek bahsedeceğiz. Şimdi dilerseniz ilk rotadan başlayalım. Birinci oluşturulan rota, hemen ben de elimde bilgisayar var. Dediğim gibi siz de bir harita açarak takip edebilirsiniz ki böyle çok daha güzel olur. Birinci rota Atlantik kıyısı rotası. 11 bin kilometre uzunluğunda 13 tane UNESCO'nun belirlemiş olduğu alandan geçiyor bu rota. Ve 4 tane Avrupa denizine uğruyor. Avrupa'nın da biliyorsunuz çeşitli denizleri var. Tiran denizi var, Adriyatik denizi var, Baltık denizi var. Bunların 4 tanesine uğruyor bu rota. Ve 6 tane de ülkeyi ziyaret ediyor. Rotanın geneline baktığınız zaman aslında biraz böyle nasıl diyeyim kafa karıştırmıyor değil yani. Ama çok güzel olduğunu düşünüyorum. Rota Norveç'in en kuzeyinden başlıyor ki bu 71. paralele denk gelen bir yerden başlıyor. Bu da Avrupa'nın en kuzey ucu demek. Ki bu nokta sarp bir tepe, 307 metre yüksekliğindeymiş. Evet, rotaya oradan başlıyorsunuz. Çok güzel başlangıç noktası bence. Daha sonrasında Norveç'in fiyortlarına geçiyorsunuz. Fiyortları geçtikten sonra Bergen'den Birleşik Krallık sınırlarından yani İskoçya'ya gemiyle geçiyorsunuz. Ve orada da İskoçya'nın muazzam doğasını gezme imkanınız oluyor. Harika ya. Yani daha fazla bir şey isteyemezdim herhalde. Gerçekten. Burada çeşitli kaleler var, çok büyük çaylar var, National Park'lar var. İskoçya'nın muazzam doğası var. Ve buradan devam edip sonrasında da İrlanda'ya geçiyorsunuz. İrlanda adasını yani şöyle bir C harfi gibi düşünün. Kuzeyinden başlayıp batısına doğru gidip sonra güney, sonra da tekrardan doğuya doğru gelip terk ediyorsunuz. Neredeyse tüm Atlas Okyanusu kıyısını yapıyorsunuz. Sonrasında rota Waterfront'tan St. Davis'e geçiyor ve buradan da tekrar gemiyle geçiyorsunuz oraya. Kısmı. St. Davis'te de yine İngiltere'nin bu sefer Atlas Okyanusu'na bakan kıyılarını gezdikten sonra, geçtikten sonra Fransa'nın Bretonya kıyılarına varıyorsunuz. Ki burada da Brest var. O bölgenin en büyük şehri. Bu bölgeye gittiğiniz zaman eski Breton kalelerini görebiliyorsunuz. Ve Nantes'la Brest arasındaki kanaldan da geçebiliyor musunuz? Sonrasında rota Fransa'nın Atlas Okyanusu kıyısını boydan boya geçiyor. Ve San Sebastian'ın hemen yakınlarında bu sefer İspanya'ya girmiş oluyorsunuz ve İspanya'nın da Pirene Dağları'ndan hafif böyle iç taraflarına doğru yönelip tamamen iç bölgesinden İspanya güneyine kadar kat ediyorsunuz. Ki burada önce Bask bölgesine, sonra Kastilya'ya, ondan sonra da Endülüs'e geçiyorsunuz. İspanya Portekiz sınırına paralel bir şekilde İspanya'nın güneyine kadar iniyorsunuz ve Huelva'dan da sonrasında Portekiz'e dahil olup bu sefer Portekiz'i tamamen kıyıdan kat edip bitiş noktası olan, hemen size söyleyeyim, Viana do Castelo şehrine kadar geliyorsunuz. Buranın küçük bir yerleşim birimi var, Caminha. Caminha'da da rota bitmiş oluyor tamamen. Şimdi bu birinci rotaya girdiğinizde, yani bu birinci rotayı yaptığınızda yaklaşık 11 bin kilometre yol almış olacaksınız. Liman şehirlerinden geçiyorsunuz. Balıkçı köylerini görüyorsunuz, kasabalarından geçiyorsunuz. Yani çok çok güzel bir rota. Ben çok sevdim. Sürekli deniz kıyısında olmayı seven insanlar için ya da Avrupa'da en azından böyle bir şey yapmak isteyen insanlar için mesela harika bir rota olabilir. Sonrasında ikinci rotaya geçelim. İkinci rota da bence çok güzel. Başkentler rotası diye geçiyor adı. Şimdi bir önceki rotada Norveç'ten İspanya'ya ve Portekiz'e geçmiştik. Yani kuzeyden güneye gitmiştik. Bu sefer ise batıdan doğuya doğru gidiyoruz. Bu rota Dublin'den başlıyor. Dublin, Londra, Berlin, Varşova, Minsk ve Moskova'ya gidiyor. 5000 kilometre uzunluğunda. 17 tane UNESCO'nun belirlemiş olduğu alandan geçiyorsunuz. Ve 2 tane Avrupa denizi görüyorsunuz. Toplamda da 7 tane ülkeyi geçiyorsunuz. Rotanın açıklamasında şöyle bir şey diyor. Diyor ki İrlanda'nın publarının sıcak atmosferinden Rusya'nın hayranlık uyandıran Kızıl Meydanı'na giden bir rota diyor. Genelde Eurovelo rotalarını incelediğimizde eğlence hep ön plana çıkıyor. Çünkü rota tanıtımları ve anlatımlarında da işte şurada eğlenebilirsiniz, şöyle yapabilirsiniz, şurada eğlenceyi kaçırmayın gibi çeşitli notlar bırakılmış. Bu da mesela çok güzel bir ayrıntı. Bu rotada da zaten vaat ettikleri bakımından kültür, parti ve ülkelerin çeşitli birinci sınıf yemekleri gibi şeyler var. Aynı zamanda işte Belarus'un Bialowieza ormanı, el değmemiş bu ormana da girebilirsiniz diyor. Bu da müthiş bir rota. Yani size biraz ayrıntılarından bahsedeyim, nerelerinden geçtiğinden bahsedeyim. Dilerseniz İrlanda'nın Galway şehrinden Dublin'e kadar sürüp, Dublin'den de daha sonrasında karşıya geçip İngiltere'nin şöyle güney kısmını boydan boya geçip ki Londra'ya doğuruyorsunuz bu rotayı yaptığınız zaman. Daha sonrasında Hollanda'nın bir liman kenti olan Rotterdam'a geçiyorsunuz gemiyle ve bundan sonra gemiye binmiyorsunuz. Hollanda'nın iç kısımlarından Almanya'ya, Almanya'nın da yeniden büyük şehirlerine geçiyorsunuz ki Berlin'i geçiyorsunuz orada. Berlin'den Poznan üzerinden Varşova'ya ve Varşova'dan da Belarus'un başkenti olan Minsk'e, Minsk'ten de Moskova'ya kadar uzanan bir yol. Bu rota da çok güzel. Çeşitli kültürleri görmek için de harika olsa gerek. Burada uğradığınız her millet çok farklı kültüre sahip. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Bir sonraki rotaya geçelim. Üçüncü rota. Şimdi üçüncü rota Benim en çok sevdiğim rotalardan bir tanesi oldu. 5300 kilometre uzunluğunda 20 tane UNESCO alanına uğruyor ve 7 tane ülkeyi geçiyor. Kuzeyden başlıyor ve İspanya'ya gidiyor. Bu rotanın adı aslında İngilizce şöyle Pilgrim's Route diye geçiyor. Yani bunu haç rotası olarak da çevirebiliriz. Ama seyyah da demişler mesela. Baktım şimdi Wikipedia'dan. Seyyah diye çevirmişler ama seyyah. Yani burada aslında bir dini tema var. Yani seyyah dini temayı karşılıyor mu bilmiyorum. Bence pek karşılamıyor ama ben olsam buna haç rotası derdim. Çünkü biliyorsunuz ülkemizde de çeşitli böyle haç rotaları var. Size bir önceki programda anlatmıştım. Ve bu San Sebastian haç yolu zaten çok meşhur bir yol. Avrupa'nın her yerinden milyonlarca insan bu rotayı yapıyor. Ve inanılmaz kalabalık oluyor. Yani normal bisikletle siz de Türkiye'den çıkıp yine belirli ülkelerde bu San Sebastian haç yoluna girip yılın belirli bir dönemi, özellikle o haç döneminde siz de yapabilirsiniz bunu. Yani inanırsınız inanmazsınız onu bilmiyorum ama en azından tarihi bir konu üzerinde birkaç bir şey görmek istiyorsanız bence güzel bir rota. Şimdi bu rotayı oluştururken çeşitli dini merkezleri ön plana çıkarmayı amaçlamışlar. Ve bunun üzerinde de her ülkeye gittiğinizde çeşitli katedralleri görebilmenize imkan sağlamışlar. Ve o bölgedeki de aynı zamanda küçük olan haç yollarını yeniden bu rotaya dahil etmişler. Şimdi bu kadar çok dini bir rota olmasına rağmen rota tanıtımında şöyle bir şey diyor. Hamburg, Liège ve Paris gibi rakipsiz gece hayatıyla ünlü olan şehirlere de uğruyorsunuz diyor. Yani burada seçimi size bırakıyor aslında rota. Hem haç rotasındaki değerleri görüp hem de aynı zamanda gece hayatında eğlenebilirsiniz gibi bir şey demişler. Bence bayağı güzel söylem. Rota Norveç'ten başlıyor ve Norveç'in Trondheim şehrindeki Orta Çağ'dan kalma Gotik Katedrali'nin önünden başlıyor rota. Bu nokta Kuzey Avrupa'nın St. Olaf merkezli büyük haç merkezlerinin birinin bulunduğu bir yermiş. Ve rotaya buradan başlıyorsunuz. Daha sonrasında güneye doğru iniyorsunuz. Tüm Norveç'i iç tarafından bitirip sonrasında İsveç'e geçiyorsunuz. İsveç'te de çeşitli yine uğranan şehirler var. Küçük küçük. Bu bölgede de aynı zamanda kendi internet sitesine girerseniz Eurovelo'nun. O bölgeye gittiğiniz zaman belirli yapılacak etkinlikleri de size tavsiye etmişler. Sonrasında gemiyle Danimarka'ya geçiyorsunuz ve Danimarka'nın en kuzeyine geçiyorsunuz. Burada çok güzel bir yol var. Adı Oxenway. Yani Oxenway'i de Türkçe'ye çevirirsek eğer öküz yolu gibi bir anlama çıkıyor. Ve burası aslında antik dönemden kalma bir yol ve 500 kilometreden biraz uzun bir şekilde eski bir yol, haç yolu aslında. Yine bu Danimarka'daki hacıların güneye ulaştıkları bir yol burası ve o yol üzerinden tasarlanmış yeniden rota. Çok güzel. Şimdi bu noktadan başlayarak önce Roma'ya, oradan sonra Brindisi üzerinden de Kudüs'e gidiyorlarmış ve bu yol, yani öküz yolu bu noktanın başlangıcını oluşturuyor. Çok güzel olsa gerek. Danimarka'yı boydan boya geçiyorsunuz bu rotayla beraber ve Hamburg'a gidiyorsunuz. Hamburg'dan bu kısımları biraz hızlı geçeceğim. Tekrardan iç kısımlardan Bremen'e, Bremen'den Köln'e, ki Köln'de de çok büyük bir katedral vardır bu arada. Köln Katedrali çok ünlü bir katedraldir. Daha sonrasında Aachen'a. Aachen'dan Belçika'nın güney kısmını kat ederek Paris'e gidiyor rota. Ve Paris'ten de yine Fransa'nın iç kısmını kat ederek Bordeaux'a, Bordeaux'dan Rena Dağları üzerinden Burgos'a, İspanya'ya geçiyorsunuz. Ve İspanya'dan da haç rotasının sonu olan Santiago de Compostela'ya gidiyor. Zaten çok ünlü bir haç rotası ve oradaki katedralle zaten çok çok ünlü. Üzerine araştırma yaparsanız eğer bayağı bir şey bulabilirsiniz. O bölgeye gittiğiniz zaman küçük küçük deniz kabukları veriyorlar ki bu deniz kabukları o haç rotasını yapan insanların da birbirini tanımasını da sağlıyor. Çok ilginç yani o deniz kabuğunu alıp daha sonrasında ülkenin çeşitli bir yerine gittiğiniz zaman da sizde deniz kabuğu mu var demek ki kuzeyden geliyorsunuz falan deyip çeşitli böyle tanışıklıklar olabiliyor. Bu rota da benim çok hoşuma gitti. Aşırı derecede tarih dolu, aşırı derecede kültür de dolu aynı zamanda. Üstelik geçtiği ülkelere de baktığımızda da Avrupa'nın çok büyük bir kısmını da kat etmiş oluyorsunuz. Uzunluğu da güzel, 5300 kilometre. Ben yani rotalar arasında yapmak istesem neyi yapardım diye sorduğumda hep arada kaldığım bir rota. Bu Eurovelo'nun 3. rotası. Bir sonraki rotaya geçelim. 4. rota. 4. rota Orta Avrupa rotası olarak geçiyor. Ve 5100 kilometre uzunluğunda. Ve 7 tane de ülkeyi ziyaret ediyor. Yine bu rota da batıdan doğuya doğru uzanıyor. Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Ukrayna'ya gidiyor. Mesela Orta Çağ Avrupa'sına meraklıysanız ya da Orta Çağ mimarisine meraklıysanız bu rota kesinlikle bunun için biçilmiş kaftan. Çünkü Fransa'nın yine Breton bölgesinden başlıyor ve kuzeyden tüm Fransa'yı geçtikten sonra Belçika'ya ve oradan da Hollanda, Almanya'ya geçiyor. Mesela Fransa'da görülmesi gereken yerler bakımından bence en ünlüsü olabilecek Mont Saint-Michel'e gidiyor rota. Ve oradan Le Havre ve ortaçağ mimarisiyle çok ünlü olan Belçika'nın Bruges şehrine. Sonra tekrardan Breda'ya, Breda'dan da Almanya'nın iç kesimlerine Körn'e ve çeşitli ortaçağ mimarilerini yine ziyaret ede ede Almanya'nın tam ortasından geçiyorsunuz. Ve bence çok güzel bir şehir. Prag'a gidiyor. Prag'dan tekrar devam ettiğinizde bu sefer Slovenya ile Çek Cumhuriyeti ve Polonya arasında kalan bölgeden Krakow'a gidiyorsunuz. Ki Krakow da yine eski kaleleriyle ve ortaçağ mimarisiyle bayağı adından söz ettiren mekanlara sahip. Bu rota devam ederek Kiev'e kadar geliyor. Kiev'de de hatta modern müzenin önünde de bitiyor. Bu da yine batıdan doğuya kat edilen rotalardan. Çok güzel bir rota. Evet, bunu da kısaca anlatmış oldum ve geçeyim. Beşinci rota Via Roma. Bu da yine konsept olarak hazırlanmış çok güzel bir rota bence. 3200 km uzunluğunda 20 tane katedral geçiyorsunuz rota boyunca. 21 tane de UNESCO alanına uğruyorsunuz ve 7 tane ülkeden geçiyorsunuz. Geçen programda bahsetmiştim Via Appia'dan. Ve bu da yine onun gibi eski bir Roma yolu. Via Roma'nın şöyle bir özelliği var. 1000 yıldan uzun süre boyunca İngiltere'deki hacılar Kudüs'e gitmek için Roma üzerindeki yolu kullandılar. Yani bu yolu kullandılar. Ve bundan sonra Roma'ya ulaşıp oradan da Via Appia üzerinden Brindisi'ye ya da Bari'ye gidip oradan gemilerle Kudüs'e geçiyorlardı. Ve bunun birebir aynı güzergahını takip eden bir rota. Rota üzerinde 20'den fazla katedral var. Üçüncü rota gibi, yani haç yolu gibi, San Sebastian'a giden, Santiago de Compostela'ya giden rota gibi. Bu rota da yine aynı konsept oluşturulmuş bir rota. Fakat mazisi çok daha eski. Eski bir Roma yolu. Rotaya İngiltere'nin güneydoğusunda bulunan Canterbury şehrindeki St. Martin Kilisesi'nin önünden başlıyorsunuz. Daha sonrasında Dover'a gidiyor ve Dover'dan da Calais'e yani Dunkirk'e yakın olan Fransa toprağına geçiyorsunuz. Burada da yine çeşitli katedraller ve su yollarını takip ediyorsunuz. Sonra buradan Brüksel'e, Brüksel'den Lüksemburg'a, Lüksemburg'dan Salzburg'a ve sonrasında Basel'e. İsviçre'nin alplerini Como üzerinden geçtikten sonra İtalya'nın Tiran Denizi tarafına doğru yani Akdeniz tarafına doğru devam ediyorsunuz. Ve sonra bu yol Roma'ya gidiyor. Roma'dan da tekrar devam edip Brindisi'ye kadar bu rotayı takip edebiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir rota. Siz de internetten araştırıp rota üzerindeki fotoğraflara bakabilirsiniz. Harika yerlerden gidiyor yani. Çok güzel. Bu rota tam bir Avrupa tarihi. Üstelik Roma üzerinden. Çok güzel, çok hoşuma gitti benim. Avrupa tarihine ve Roma tarihine fazlasıyla meraklıysanız bu rotayı da seçebilirsiniz. Bu da çok güzel oluşturulmuş bir rota. Tekrar söyleyeyim. Şimdi yine batı-doğu ekseninde olan farklı bir rotaya daha giriyoruz. Fakat bu rotanın konusu daha çok Avrupa nehirleriyle alakalı. Ve oluşturulan konsepte de Atlas Okyanusu'ndan Karadeniz'e kadar olan bir kısmı geçiyorsunuz. Çok güzel, yani bu rota da çok güzel. Fransa'nın şarap bölgesinden başlıyor ve Viyana'ya, Viyana'dan da Sırbistan içlerinden Karadeniz'e kadar uzanıyor bu rota. 4450 kilometre boyunca Atlantik, yani Atlas Okyanusu, Karadeniz rotası. Eurovelo'nun 6. rotası. 11 tane UNESCO alanından geçiyorsunuz. UNESCO koruması altında alanından geçiyorsunuz. 6 tane Avrupa nehri üzerinden geçiyorsunuz ya da yanından geçiyorsunuz. 10 tane de ülke var geçtiniz. Ülkeler sırasıyla Fransa, İsviçre, Almanya, Avusturya, Slovakya, Macaristan, Hırvatistan, Sırbistan, Romanya ve Bulgaristan. Zaten Karadeniz kıyısına geleceğimiz dediğinde herhalde Romanya ve Bulgaristan'ı birçok insan düşünmüştür. Ayrıca bu rota Eurovelo'nun en popüler rotalarından bir tanesi. Çok fazla tercih ediliyormuş. Nehirler, kaleler, kıyılar diğer rotalara göre bayağı düz bir coğrafyada geçiyormuş. Ve o yüzden de olabilir. Çeşitli aileleri falan da öneriyorlar çünkü. Bu rota üzerinde Tuna Nehri'nin neredeyse birçok bölümünü görüyorsunuz. Tuna'nın geçtiği şehirleri görüyorsunuz. Şimdi size tek tek rotadan bahsetmek istiyorum. Nerelere nasıl uğranıyor diye. Rota Fransa'nın Nans şehrinden başlıyor. Ve oradan da Tura. Zaten Tur'u az çok duyduysanız eğer Tur da çok antik bir yerleşim yeri. Kaleleriyle meşhur ve kiliseleriyle, katedralleriyle meşhur olan bir yer. Avrupa dinleri bakımından da bayağı önemli bir yere sahip. Rotanın ikinci kısmında Basel'e kadar Fransa içini kat ederek gidiyorsunuz ki burada dediğim gibi Şarap bölgelerinin içinden geçerek gidiyorsunuz. Basel'de hiç dağlara uğramadan, yani İsviçre'deki dağlara uğramadan tekrardan Almanya'ya doğru, Münih'in kuzeyinden geçerek Viyana'ya, Viyana'dan Bratislava'ya, oradan Budapeşte'ye geçiyorsunuz ki zaten bu şehirler birbirine çok yakın olan şehirler. Sonrasında burada rota Tuna Nehri'ni izliyor ve oradan güneye Belgrad'a gidiyorsunuz. Belgrad'dan daha sonrasında Romanya-Sırbistan sınırının olduğu Oslo şehrine kadar gidip, Oslo değil bu arada, Orso, Oslo gibi duymuş olabilir çünkü ben de öyle duydum telaffuzunu. Daha sonrasında da Tuna Nehri'nin kıyı boyunca takip edip Bükreş'in güneyinden Kostanza'ya, yani bizim Köstence dediğimiz yere kadar ulaşıyorsunuz. Rota da çok güzel ve düz olması sebebiyle Avrupa'da genelde çok fazla tutulduğunu tekrardan belirteyim. Rota üzerinde de yine harika şehirler var. Yani tercih edilebilir. Gerçi batı-doğu eksenindeki rotalar genelde birbirlerine çok yakın yerlerden geçiyor. Yani bir tanesi Fransa'nın ortasından giderken diğeri kuzeyinden gidiyor. Ama dediğim gibi farklı konseptlere sahip ve bu konsept doğrultusunda da birçok yeri görebiliyorsunuz. Mesela yine başkent rotası olan sadece kuzeyden gidiyor, Dublin'den başlıyor. İşte güneyinden yeniden Kiev'e kadar olan yine Orta Avrupa rotası var. Bu da yine aynı şekilde bu sefer nehirlerin etrafından giderek yapabildiğiniz bir rota. Bu da çok güzel yapılabilir. Bu doğrultuda tekrardan internet sitesine girerseniz eğer bölge bölge tıkladığınızda size o bölgelerde nerelere gidilebilir ya da neler görülebilir diye anlatıyor. Evet, bir sonraki rota 7. rota. 7. rotanın adı Güneş Rotası. Güneş Rotası demesinin sebebi de Avrupa'nın kuzeyi biliyorsunuz genelde yağmurlu ve bulutludur. Ama güneyi aynı ülkemiz gibi güneşlidir ve sıcaktır. O yüzden Kuzey Avrupalılar güneşe hasret bir şekilde yaşarlar. O yüzden de güneye giden çeşitli yollara Güneş Yolu ya da Güneş Rotası adını verdikleri olur. Fransa'da da Güneş Otoyolu var. Ben orada sürmüştüm orada. Oradan biliyorum. Şimdi bu yol yine 1. rota gibi Norveç'in en kuzeyinden başlıyor. Yani Avrupa'nın en kuzeyinden, Avrupa'nın en güneyi Malta'ya kadar gidiyor. Tabii Avrupa'nın en güneyi Malta mıdır bu tartışılır ama en azından şu an haritada gördüğüm bayağı bir kuzey-güney ekseninde. Tamamen dediği gibi yani güneşsiz topraklardan güneşli ve sıcak topraklara kadar giden bir rota. Rota boyunca geçtiğiniz ülkeler Norveç, Finlandiya, İsveç, Danimarka, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, İtalya ve Malta. Yaklaşık 9 ülke ziyaret ediyorsunuz. Bu da çok güzel bir rota. Yapılması harika olur. Rotanın toplam uzunluğu 7700 kilometre. Ve bu rota Alplere de gidiyor. Alpleri boylu boyunca olmasa bile kuzey-güney ekseninde Avusturya'dan İtalya'ya kadar geçiyorsunuz. Rotaya yine 1. rotada olduğu gibi en kuzey ucundan başlıyoruz, Norveç'in. Fakat bu sefer direkt olarak İsviçre sınırına doğru gidiyor rota. Çok fazla Norveç işlerine kalmıyor. Neredeyse İsviçre'yi boydan boya kat ediyor. Fakat Stockholm'a uğramıyor rota. Malmö'ye kadar iniyor. Tekrardan İsviçre'nin içlerini takip ediyorsunuz bu rotada. Ve oradan Danimarka'nın başkenti olan Kopenhag'a gidiyorsunuz. Kopenhag'dan Danimarka kıyısını geçiyorsunuz bu sefer. O haç yolunda olduğu gibi Danimarka'nın içinden değil ya da öküz yolunda olduğu gibi Danimarka'nın içinden değil de tam tersine kıyı kısmından Baltık Denizi'ne bakan taraflardan geçiyorsunuz ve tekrar gemiye binip Almanya'nın kuzey kısmından Almanya'ya dahil olup Berlin'e geçiyorsunuz. Berlin'den direkt güneye doğru inip Prag, Prag'dan Avusturya'ya, Avusturya Alplerini Dolomitler üzerinden kat edip Verona Montana üzerinden Bologna'ya kadar iniyorsunuz. Ki Bologna da çok güzel bir şehirdir. Kırmızı şehir derler bu arada Bologna'ya. Eğer giden varsa yağmurdan korunmak için yapılmış olan o böyle tünelimsi yerlerini hatırlayacaktır. Çok güzel bir şey Bologna. İtalya'nın iç kısımlarından Floransa'ya uğruyorsunuz. Arezzo, Roma. Roma'dan sonra tamamen Akdeniz kıyısına yönelip Napoli. Napoli'den de Messina, Catania üzerinden Sicilya'ya, Sicilya'dan da Malta'ya geçiyorsunuz. Gerçekten kuzey-güney eksenli harika bir rota. Çok güzel olurdu yapmak. İskandinav ülkelerinin coğrafyası beni hep çok heyecanlandırıyor. Yani oraları görmek ve oralarda bisiklet sürmek çok güzel olur. Keza İtalya toprakları da yani. İtalya bugüne dek gördüğüm herhalde en güzel ülkelerden bir tanesi. Gerçekten çok güzel topraklar. Doğa çok güzel, insanlar çok güzel, yemekler çok güzel, sıcak. İtalya'yı da boylu boyunca bisikletle geçmek gerçekten çok güzel. Evet, bir sonraki rotaya geçelim ki bu rotada Türkiye'ye doğuracağız. Eurovelo'nun 8. rotası, Akdeniz rotası. 7500 km uzunluğunda. 23 tane UNESCO alanına gidiyor bu rota ve 10 ülkeyi geçiyor. Üstelik rota boyunca da 712 çeşit Akdeniz balık türüne şahit olabilirsiniz. Ben rotanın yalancısıyım. Artık nerede görülür bilmiyorum ama. Şimdi bu rota Akdeniz'i boydan boya kat ediyor. Ve genel amacı deniz, kum, güneş. Bol bol yiyoruz, içiyoruz, geziyoruz. Tam en sevdiğimiz bir skeççilik. Gerçekten bol bol kumsal, bol bol yemek, bol bol balık, bol bol küçük kasabalar. Harika yani. Ki bu rotanın başlangıcını İspanya'dan veriyor ama sonuçta tersten Türkiye'den de yapılabilir. Çünkü bitiş noktalarından bir tanesi de İzmir'de bulunuyor. İzmir biliyorsunuz Eurovelo'ya dahil oldu demiştik. Geçen programda da bahsetmiştik. Ama bu sefer biraz daha ayrıntılı bahsedeceğim sizlere. Aklınızı Avrupa'ya getirin ve Avrupa'nın Akdeniz kıyılarını getirin. Bu rota tüm kıyılara gidiyor. Ve İspanya'da başlıyor rota. İspanya'nın Cadiz şehrinden başlıyor. Endülüs bölgesinde yani İspanya'nın Akdeniz'e bakan bölgeyi tamamen kıyıdan geçerek işte Malaga'ya, Malaga'dan hafif kuzeye doğru yöneliyor ve Katalan bölgesine geçiyor İspanya'nın. Valencia'ya, Valencia'dan Barcelona'ya, Barcelona'dan bu sefer yine kuzeye doğru gidiyorsunuz. Girona, Perpignan ve Möpiye'ye kadar Fransa topraklarına geçiyor bu sefer. Avignon bölgesinin içinden geçiyor bu rota. Ve Avignon bölgesinden Marsilya'nın kuzey tarafından Monaco, Nice, Saint-Tropez ve buradan Torino'ya gidiyor. Neden burada böyle bir kuzeye çıkıyor bilmiyorum ama herhalde tasarladıkları bir şey vardır. Hemen bakalım. Nice-Turin diye bir bölüm açılmış. Evet, Alplerin yamacından Akdeniz'in diğer kıyısına yani İtalya'nın Adriyatik kıyısına ulaşmak için rota kuzeye doğru dönmüş burada. Ve iyi ki de olmuş çünkü Po Ovası'nın neredeyse tamamını geçiyorsunuz bu şekilde. Torino'dan sonra Piacenza, Piacenza'dan Venedik, Venedik'ten Trieste. Trieste'den bu sefer Hırvatistan topraklarına giriyorsunuz. Ve Hırvatistan'ın da yine Adriyatik kıyısı boyunca güneye kadar iniyorsunuz. Burada da Rijeka, Pula, Zadar, Split ki Dubrovnik biliyorsunuz ülkemiz tarafından da çok revaçlı olan tatil bölgeleri burası. Yazın çok fazla insan gider. Sonrasında Karadağ'a geçiyorsunuz. Bar, Budva, Kotor ve oradan güneye Arnavutluğun başkenti Tirana, Tiran'dan da yeniden Durres devam edip yani kıyı hiç bırakmadan ta güneye Yunanistan'a kadar iniyorsunuz burada. Igomenitsa, Igomenitsa'dan sonra Patras, Patras'tan da Atina'ya kadar gidiyor. Şimdi burada rota Atina'ya geldikten sonra son yapılan Türkiye'deki çalışmalarla beraber İzmir bu rotaya dahil edildi. Ve iki tane giriş noktası var. Bir tanesi Sakız, bir tanesi de Kos. İki taraftan da Türkiye'ye dahil olabiliyorsunuz. Eğer Sakız'dan dahil olursanız rotayı en kuzeyden güneye kadar yapabilme imkanınız var ki Bergama ile Efes arasındaki tüm antik yolu da yapmış oluyorsunuz. Ki burası zaten Efes-Mimas yolu olarak da işaretli. Bundan bir önceki programda bahsetmiştim. Oradan da dinleyebilirsiniz isterseniz. Rota Türkiye'ye girdikten sonra Dikili'den başlıyor ve Bergama'ya gidiyor. Bergama'dan Aliağa, Foça, Foça'dan İzmir, İzmir'den bu sefer Çeşme'ye doğru yöneliyor. Urla, Güzelbahçe, Mordoğan, Çeşme, Çeşme'den tekrardan geri dönüyor. Seferihisar ve Selçuk'ta da bitiyor. Ve bu rotanın yeniden bir sonraki kısmında Güney Kıbrıs'ı oluşturuyor. Atina'dan direkt Güney Kıbrıs'a da geçebiliyorsunuz. Güney Kıbrıs'ta da tüm Güney Kıbrıs'ı şöyle bir daire şeklinde bu rota kat ediyor. Evet, bu da çok güzel bir rota. Özellikle yazın yapılırsa mesela hem konaklamak çok kolay olur hem de beslenmek çok kolay olur diye düşünüyorum. Ve bol bol deniz, kum, güneş tam bir kumsal sıcaklığı hissettirdi yani bu rota. Evet, bundan sonraki rota da yine iki deniz arasında, Baltık Denizi ile Adriyatik Denizi arasında. Bu da çok güzel tasarlanmış bir rota. Bu rota 2050 km uzunluğunda iki tane Avrupa Denizi arasında yer alıyor ve 6 tane ülkeyi geçiyor. Bu 6 ülke Polonya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Slovenya, İtalya ve Hırvatistan. Kuzeyde Baltık Denizi'nden başlıyor ve Adriyatik Denizi'ne kadar gidiyor. Polonya'nın Gdansk şehrinden başlıyor. Ve daha sonrasında güneye giderek Polonya'nın su şehri olarak adlandırılan Bydgoszcz ya da işte adı buna benzer olan bir şehirden gidiyor. Okuması biraz zor. İyi okurum diyen varsa kendi kendine telaffuz edebilir. Sonrasında tekrardan rota devam ediyor ve Çek Cumhuriyeti'ne geçiyor. Çek Cumhuriyeti'nde Moravian mağarasına uğruyor. Çok güzel görünüyor. Ben fotoğraflarını görüyorum. Siz de lütfen bakın. Orta Avrupa'da yer alan Çok güzel bir yer. Ve Çek Cumhuriyeti'nin yemeklerini övüyor bu arada otağı. Daha sonrasında Viyana'ya gidiyor. Ki Viyana'da yine Orta Çağ kalıntıları bakımından çok güzel bir kent. Oradan Ljubljana'ya gidiyor. Slovenya'nın başkentine. Ljubljana da çok güzel bir şehir. O da yine hem içinde kanal barındırıyor hem de tarihi açıdan çok zengin bir kent. Sonrasında İtalya'nın Trieste şehrine gidiyor. Ve Trieste'den de Hırvatistan'ın Pula şehrinde son buluyor. Bu rotada yine kuzey-güney eksenli iki deniz arasında tasarlanmış olan bir rota. Güzel, uğradığı yerler de çok güzel. Yani bayağı bakir yerlerden geçiyor üstelik. Diğer rotalar gibi çok tanınmış bölgelere uğramıyor. Bu da yapılabilir. Gerçi bu rotaların hepsi yapılabilir yani. İmkan olsa da keşke hepsini tek tek yapsak. Ne güzel olur. Hiçbirinden memnun olmadığım olmaz herhalde. Evet, bundan sonraki rotalar, yani şu an 10. rotadayız. 10. rota tamamen Baltık Denizi'nin etrafını dolaşıyor. 9000 kilometre uzunluğunda ve 9 tane ülkeyi ziyaret ediyor. Baltık Denizi, eğer önünüzde harita varsa göreceksiniz. Polonya, Almanya, Danimarka, İsveç, Finlandiya, Rusya, Estonya, Litvanya, Letonya arasında yer alıyor. Ki bu rotanın da büyük bir kısmını yapan arkadaşlarım var. Onlar da Eskişehir'den gidip yapmışlardı. Kendilerine de buradan selam söyleyelim. Evet, bu rota üzerinde çok büyük bir kıyı şeridi var ve uçurumlar görüyorsunuz. Sayısız ormana uğruyor bu arada bu rota. Liman şehirleri ve marinaları geçiyor. Üstelik yüzlerce de küçük adayı geçiyormuş Baltık Denizi içerisinde bulunan ve bunları görebiliyor musunuz bu rota boyunca da? Ve gerek Baltık kıyısı olsun gerekse İskandinav kıyıları olsun o bölgeyi tanımak için de çok güzel bir imkan olduğu söyleniyor. Rota St. Petersburg'dan da geçiyor, Gdansk'tan da geçiyor. Sizlere şimdi bunları ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bu bir daire olduğu için bu rotaya aslında dilediğiniz yerden başlayıp girebilirsiniz. Yani öyle herhangi bir başlangıç şehri seçmeye gerek yok. Ama ben sitede tanıtılmış olan sıralamayla gideceğim. Benim önümdeki notlarda rota Stockholm'dan başlıyor ve Finlandiya'nın Turku şehrine gidiyor. Tamamen Baltık kıyısını izliyor bu iki ülke arasında. Sonrasında Helsinki'ye, Helsinki'den de St. Petersburg'a gidiyor. St. Petersburg'dan bu sefer Estonya'nın başkenti olan Tallinn'e, Tallinn'den Riga'ya giderken de irili ufaklı birkaç tane küçük ya da büyük adaya girip çıkıyor. Ve sonrasında geri Avrupa kıtasına geri döndüğünde Litvanya'ya gidiyor, Riga'ya. Riga'dan devam edip bu sefer bizim çok rahat girip çıkabildiğimiz Kaliningrad'a kadar gidiyor. Ki bu rotayı yapmış olan arkadaşlarım vardı. Onlar da anlatmışlardı. Kaliningrad gerçekten çok güzel olduğunu söylemişlerdi Kaliningrad'ın. Daha sonrasında Kaliningrad'dan çıkıp Polonya'nın diğer şehirleri olan Gdansk'a gidiyor. Ve Gdansk'tan da tekrardan Polonya'nın yine Baltık Denizi yani kuzey kısmını izleyerek Almanya'ya ve Almanya'nın da Baltık kıyısındaki küçük şehirlerine uğrayarak adalara girip çıkarak rota devam ediyor. Çok güzel bir rota. Baltık Denizi coğrafyası bakımından da çok fazla şey vaat ettiğini düşünüyorum. Almanya'dan sonra rota Danimarka'ya ve Danimarka'dan da tekrardan İsveç'in başkenti olan Kopenhag'a kadar devam ediyor. Dediğim gibi bu zaten bir daire oluşturuyor bu rota. O yüzden dilediğiniz yerden girip başlayabiliyorsunuz. Benim bu rotayı yapmış olan arkadaşlarım vardı. Onlar İstanbul'dan Berlin'e uçmuşlardı. Ve Berlin'den de rotaya başlamışlardı diye biliyorum. Evet, bu da çok güzel bir rota. Yine St. Petersburg'u da görmek çok güzel olurdu. Gelelim 11. rotaya. Eurovelo'nun 11. rotası. Doğu Avrupa rotası. Bu rotada 6550 kilometre uzunluğunda ve 11 ülkeyi geçiyor. Norveç'ten başlıyor ve Atina'ya kadar yani Yunanistan'a kadar devam ediyor. Kuzey-güney ekseninde yine bir önceden hatırlayacağınız gibi Norveç'ten başlayıp İtalya'da bitmiyor, Malta'da bitmiyor da bu sefer Yunanistan'da bir tane rota tasarlamışlar. Fakat bu tamamen Doğu Avrupa şehirlerine gidiyor. Ve Baltık Denizi rotası gibi ortak geçtiği çeşitli yerler de var. Rotadaki ülkeler Norveç, Finlandiya, Estonya, Litvanya, Letonya, Polonya, Slovakya, Macaristan, Sırbistan, Makedonya ve Yunanistan. Bu rota aynı zamanda doğu canavarı olarak diye de nitelendiriliyormuş. Norveç'in yine kuzey ucundan Nordkap'tan başlıyor. En uçtan. Ve Atina'ya kadar devam ediyor. Burada da yine bu ülkelerin, az önce saydığım ülkelerin neredeyse tüm başkentlerine kadar uğruyor rota. Size biraz daha ayrıntı da vereyim. Dediğim gibi Nordkap'tan başlıyorsunuz. Yani Avrupa'nın en kuzey ucundan başlıyorsunuz Norveç'te. Daha sonrasında bu rota Finlandiya'ya geçiyor. Finlandiya'da Baltık Denizi kıyısına kadar, Oulu'ya kadar geliyor ve Oradan Helsinki'ye devam ediyor. Yani tüm neredeyse Finlandiya'yı içten kat etmiş oluyorsunuz. Buradan gemiye biliyorsunuz ve Tallinn'e geçiyorsunuz, Estonya'nın başkentine. Buradan tekrardan Estonya'nın iç kısımlarına doğru Tartu'ya, Tartu'dan güneye Letonya'ya, Letonya'nın da yine iç kısımlarından yolculuk yapıyorsunuz. Litvanya'ya geçiyorsunuz. Litvanya'nın iç kısımlarından Vilnius'a, Vilnius'tan Varşova'ya, Polonya'ya geçtiniz bu sefer. Polonya'dan Slovenya, Slovenya'dan Macaristan, Macaristan'ın daha çok doğu kısımlarından yol alıyor ve bayağı bakir de bir rota üstelik yani şu an baktığım kadarıyla. Sırbistan'dan bu sefer güneye doğru devam edip Üsküp'e, Üsküp'ten de Selanik'e, Selanik'ten de Atina'ya kadar devam ediyor rota. Gerçekten bayağı uzun bir rota. Tekrar hatırlatayım, 6550 kilometre uzunluğunda. Yani Baltık Denizi'ne bakan ülkeleri merak ediyorsanız bu rotayı yapmak çok güzel olur. Aynı zamanda da Balkanları boylu boyunca geçtiği için de çok güzel bir rota. Şimdi sizi yine başka bir dairenin içine götüreceğim. Bu da Kuzey Denizi rotası. 7050 km uzunluğunda ve 6 tane ülkeyi geçiyor. Şimdi Kuzey Denizi'ni Avrupa haritasını elinize aldığınız zaman görebilirsiniz. Bu Belçika, Almanya, Hollanda, Birleşmiş Krallık yani United Kingdom ya da İngiltere diyeyim artık. Danimarka, İsveç ve Norveç arasında kalan denize diyoruz. Ve rota bu ülkelerin hepsinin kıyı kesimlerine uğruyor. Bu rotaya da yine Norveç'ten başlıyoruz. Bu da yine çok bakir bir rota. Diğer rotalara, diğer başkentlere uğrayan rotalara bakarak. İnternette böyle Norveç'te gezilecek yerler diye baktığınızda bir balkon gibi uzanan büyük bir taş görürsünüz. Altında da deniz vardır. Telaffuzu biraz zor. Prekastolen kayalığı ve denizden 600 metre yükseklikte fiyortlarda olan bir bölüm. Ve rota buradan başlıyor. Bu noktadan güneye doğru iniyor. Norveç'ten İsveç'e geçiyorsunuz. İsveç'te Göteborg'u geçtikten sonra bu sefer Danimarka'nın Aarhus kısmını oluşturan kuzey kısmına geçiyorsunuz. Ve o iç deniz kısmını yani kuzey denizi kısmını tüm Danimarka'nın kat ettikten sonra Almanya, Almanya'dan sonra da Hollanda ve Belçika'ya geçiyorsunuz. Buradan İngiltere'ye, İngiltere'den İskoçya'ya ve en sonunda Galler'e kadar bu rota devam ediyor. Siz de tekrar internetten baktığınız zaman görebilirsiniz. Çok takip edilmesi de güzel bir rota. Çünkü sürekli kıyıdan gidiyor ve iç kısımları hiç uğramıyor neredeyse. Eminim bu rota dahilinde de çok güzel yerler vardır diye düşünüyorum. Ve sizi konsept olarak çok beğendim. Başka bir rotaya götüreceğim şimdi. Rotanın adı Demir Perde Rotası. 13. rotayı oluşturuyor bu Demir Perde Rotası. 9950 km uzunluğunda. 14 tane UNESCO alanından geçiyor. 3 tane Avrupa denizini görüyor. Ve 20 ülkeyi geçiyorsunuz. Ki bu rota Eurovelo'nun en uzun rotası. Çünkü bunun nedeni bu rotayı oluşturan sınır, aslında bu bir sınır oluyor. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin rotası. Pardon, sınırı. Ve siz bu sınırı bisikletle kat edebiliyorsunuz. Ve buradaki ülkelerin hepsine uğrayarak eski Sovyet döneminden kalma tüm kalıntıları da görebilirsiniz. Ve üstelik bu rotada Türkiye'ye de uğruyor bir kısmı. Şimdi size bu 20 ülkeyi tek tek geçerek sayacağım. Rota Norveç'ten başlıyor ve Norveç, Rusya, Finlandiya sınırını oluşturan bölgeden başlıyor. Sonrasında Finlandiya, Rusya, Estonya, Litvanya, Letonya, Polonya, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Slovakya, Macaristan, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Romanya, Bulgaristan, Makedonya, Yunanistan ve Türkiye'yi oluşturuyor. İnanılmaz bir rota. Çok uzun. Ama aynı zamanda da bunun eski bir ülke sınırı olduğunu da unutmayın. Yani Sovyetlerin ne kadar büyük bir ülke olduğunu şöyle gözünüzde canlandırabilirsiniz. Neredeyse tüm Avrupa'ya komşu bir ülkeydi. Demir Perde Norveç'te bir müzenin önünden başlıyor. Sørvarangar Müzesi. Ve bu müzeden daha sonrasında Finlandiya'ya geçiyorsunuz direkt olarak. Bu rota hep sınırı oluşturduğu için genelde ülke sınırlarından seyahat ediyorsunuz. Finlandiya'da ise Sami Müzesi'ne uğruyor. Yine görmesi çok güzel olan yerlerden bir tanesi. Finlandiya-Rusya arasındaki savaşlardan kalma olan müzeleri de görüyorsunuz böylelikle. Ve bu rota Rusya-Finlandiya sınırı arasında güneye kadar St. Petersburg'a kadar iniyor. St. Petersburg'dan sonra yine Tallinn'e ve Baltık Denizi kıyısı boyunca Almanya'ya kadar devam ediyor. Şimdi de diyeceksiniz ki Almanya ne alaka? Ama İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki demir perdeyi oluşturan sınırı düşünmelisiniz bu rotayı düşündüğünüzde. Ve Almanya'nın içlerine kadar devam ediyor rota. Almanya'dan sonra Avusturya Çek Cumhuriyeti sınırından devam edip Bratislava'ya. Bratislava'dan yine Macaristan'ı da içine alacak şekilde Romanya'ya ve Romanya'dan da tüm Makedonya, Bulgaristan'ı içine alacak şekilde de Türkiye'ye kadar geliyor. Türkiye'ye de Edirne Kapıkule'den giriyor ve Kırklareli'ne devam ediyor. Kırklareli'nden daha sonra kuzeydeki Bulgaristan sınır kapımızdan, o sınır kapısının adını da biliyordum ama şimdi unuttum. Bulgaristan-Türkiye arasındaki küçük bir fener var sınırda. Oraya kadar devam ediyor rota ve orada bitiyor. Yani buna toplam olarak baktığınız zaman 9000 kilometrelik bir ülke sınırını görüyorsunuz. Gerçekten inanılmaz, muazzam bir rota. İmkan olsa da yapsak çok güzel olur yani. İnanılmaz bir tarih. İnanılmaz bir Avrupa tarihi. Tekrar baştan yaşamak çok güzel olur. Bundan sonraki rota Ren Nehri rotası. Ve Avrupa'da merkezinden akan Ren Nehri'ni baştan başa takip ediyor rota. 1500 kilometre uzunluğunda 9 tane UNESCO alanına uğruyor. 4 ülkeyi ziyaret ediyor. Ve aileler içinde yapılabilecek kolaylıkta bir rota olarak tanımlanmış. Rota İsviçre'den başlıyor. Almanya, Fransa ve Hollanda'da sona eriyor. Ren Nehri'ni başından başlayıp sonuna kadar takip ediyorsunuz. Ren Nehri İsviçre'de 2345 metre uzun, 2345 metre yüksekliğindeki Toma Gölü'nden başlıyor. Ve Toma Gölü'nden aşağı doğru indikçe de siz İsviçre'nin doğal güzelliklerini görmeye başlıyorsunuz. Daha sonrasında Konstanz Gölü'ne, Basel'e ve yine oradan da Ren Nehri'ni takip ederek Almanya'nın şarap vadilerine iniyorsunuz. Daha sonrasında kara ormanları geçip Kolon yani Körn'e kadar devam ediyorsunuz. Ki burada bir tarafınızda Fransa, bir tarafınızda Almanya kalacak şekilde sınırı da takip ederek Körn'e kadar ulaşıyorsunuz. Körn'den sonra ise Almanya'nın küçük şehirlerine uğruyor rota. Düsseldorf. Oradan Hollanda'ya geçiyor. Hollanda'yı da neredeyse baştan başa kat ederek Rotterdam'da kıyıda sona eriyor. Ve Ren Nehri'ni sonuna kadar takip ediyorsunuz bu rotayla beraber. Yine bunun gibi oluşturulan nehir rotalarından Ronda var ve Meuse de var. Meuse diye dokunuyor Flamanlar tarafından. Şimdi size bir de Ron Nehri'ni anlatacağım. Bu rota 1250 kilometre uzunluğunda ve İsviçre ve Fransa'dan geçiyor sadece. İsviçre Alplerinde başlıyor. İsviçre Alplerinden Luzern ve Cenevre üzerinden Lyon'a gidiyor. Lyon'dan da Saint-Étienne, Avignon bölgesine, Avignon bölgesinden de Montpellier'e ve oradan da denize dökülüyor Ron Nehri. Ve bu rotayı izleyerek aslında çok kültürlü bir bölgede gezmiş oluyorsunuz. Yine tekrar merak ederseniz Eurovelo'nun sitesine girip bakabilirsiniz. Bu da çok güzel. Bir de Meuse Nehri var. Meuse Nehri Avrupa'nın ortasında. Daha çok Belçika, Hollanda kanallarını bilenler bilir. O bölgelerden geçiyor. Meuse Nehri rotası 1050 kilometre uzunluğunda ve görece aileler için kolay bir rota olarak adlandırılmış. 3 tane şehirden geçiyor. Fransa, Belçika ve Hollanda'dan. Ve bu rotayı kolay bir şekilde üstelik fazla da rakım görmeden tamamlayabiliyorsunuz. Fransa'nın Verdun bölgesinde başlıyor rota ve oradan da kuzeye doğru devam ediyor. Belçika'nın Arden bölgesinden Hollanda'ya doğru devam edip Hollanda'nın içlerinden Meuse Deltası'ndan da denize ulaşıyor. Bununla ilgili de tekrardan internet sitesine girip çeşitli bilgilere ulaşabilirsiniz. Genel itibariyle diğer rotalara baktığımız zaman kısa bir rota olduğunu görüyoruz bu rotanın da. Evet, bu da Eurovelo'nun 19. rotasıydı. Yani 16 rota üzerinden 19 olarak adlandırılan diğer bir rotaydı. Son 3 rota neden tek haneli? Onu bilmiyorum açıkçası. Biraz baktım ama çok bir şey bulamadım. Herhalde kendilerine dair bir kodlamaları var. Evet, bu programda da Eurovelo'yu ve rotalarını inceledik. Umarız bu rotaların hepsini yapmak bize nasip olur diyeyim. Ve sizlere hoşça kalın diyorum. Başka bir programda görüşmek üzere.